Galata Port İstanbul podcast serimize hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün bize kiralama ve işgeçleştirme genel müdür yardımcımız İrem Yücel Kaymak da eşlik ediyor. Merhaba İrem, nasılsın?
Teşekkür ederim Bora, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün konumuz iki farklı alan gibi görünen moda ve yeme içme sektörü arasındaki ortak yönler ve global ölçekte bir Türk markası olmanın incelikleri olacak. Bunu konuşacağız. Moda, perakendecilik ve yeme içme dünyasının birleştiği noktalardan bahsedeceğiz. Ve bunu yaparken de Türkiye'de köklü bir marka olmanın sorumluluklarına gireceğiz. Belki tahmin etmişsinizdir. Bugün markamız Gizya. Konuğumuz da Gizya markasının kurucusu İsmail Kutlu. Hoş geldiniz İsmail Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun.
Ben bir açılış sorusuyla topu çevirmeye başlayayım. Sonra İrem'le beraber İsmail Bey sizinle tatlı bir sohbete devam edeceğiz. Bize markanızın, Gizya markasının tarihinden, kuruluş hikayesinden ve biraz bugününden bahsedebilir misiniz?
Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında Gizya'nın kuruluşu çok eskilere dayanıyor. Ama tabii Gizya markası olarak değil, bizim aile mesleğimiz. Ta 1935'te manifaturacılıkla başladığımız bir süreç. Rahmetli babam başlattığı bir süreç ve hazır giyime de aile içinde giren tek kişi benim herhalde. Çünkü geniş bir aileyiz. Yaklaşık biz 15 kardeşiz, öyle söyleyeyim. Ben 15 numarayım. Tamamen aile kökeni, dediğim gibi manifatura, yani kumaş, ama onun sonrasında Gizya'nın kuruluşuyla hazır giyim sektörüne girişimiz, markalaşma süreci aslında başlangıç 1987.
15 kardeş dediniz değil mi İsmail Bey?
15 kardeş.
15 kardeşin en küçüğü. Yani iyi ki de bu 15. en küçük kardeş olmuş. Biz de böyle bir markaya sahip olmuşuz ülke olarak.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ya marka, evet, süreci sabır isteyen bir şey. Başta da söyledim işte, 15. kardeş olunca sıra şeyi bekliyoruz, yani sabırlıyız o konuda. Nasıl sıramızı beklediysek marka olma sürecini de sabırla bekledik. Çok şükür geldiğimiz nokta en azından doğru bir nokta, iyi bir noktadayız. Şükürler olsun diyelim.
Şükürler olsun.
İsmail Bey, tekrar hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel, heyecan verici bir marka hikayeniz var. Ve özellikle de son dönemde yeme içmeyle de bunu birleştirerek bambaşka bir seviyeye taşıdınız. Açıkçası ben hani sektörden bir profesyonel olarak gözlemlediğim ve sizi severek takip ettiğim kadarıyla. Perakendecilik ve yeme içme sektörü aslında görünürde farklı iki kategori olarak, yani biz tüm hani proje geliştirme aşamasında hep başından beri hep böyle yeme içme ayrı değerlendirilir. İşte hazır giyim ayrı değerlendirilir. Farklı kategorilerimiz vardır biliyorsunuz. Ama son dönemde aslında bunu çok, bu ön yargıyı kıran ve ikisini çok başarılı sürdüren bir marka hikayeniz var. Bu sektörler arasında bu ön yargıyı da kıran uyumu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl karar verdiniz aslında yeme içme tarafına da girmeye? Siz nasıl görüyorsunuz bu iki sektörün birbiriyle etkileşimini? Biraz onu sorarak başlamak istiyorum izninizle.
Evet, aslında baktığımız zaman çok da farklı değil. Önemli olan işi doğru yönetmek, iyi ekip kurmak. İyi ekip kurmayı bildikten sonra yeme içme sektörü olmuş veyahut da giyim sektörü olmuş, farklı bir sektör olmuş. İnan çok fark yok ve biz de bu konuda çok zorlanmadık. Ama tabii bununla ilgili uzun bir süreç, yani bir çalışma sürecimiz oldu. Çünkü biz Gizya'yı kurarken de böyleydi. Katma değeri iddialı çıkmıştık. Neydi o iddia? Katma değeri yüksek bir marka yaratmamız gerekiyordu. Çünkü daha önce biz tamamen ihracata çalışan bir şirkettik ama 87'de başlamıştık, söyledim. Ama Gizya'nın kuruluşu, yani Gizya markasının oluşma aslında 2005. Yani 2004'ün sonu 2005. Bu süreçte tabii bir hazırlık süreciydi bu. İhracat tarafında bütün dünyaya ürün satarken kendi markamızı oluşturma kararı böyle doğmuştu. Yiyecek sektörüne de baktığımızda, yiyecekle ilgili de tabii 2-3 sene bir çalışma dönemimiz oldu. Bir ekip kurma sürecimiz oldu. Bir işte lokasyon tespit sürecimiz oldu. Ya bakıldığı zaman sanki bir anda girmiş gibi, aslında bir anda değil, onun öncesi var. Dediğim gibi bizim taraftaki bu başarının en büyük sırrı bana göre doğru ekip kurmaktır. Doğru bir ekibi kurduğunuz zaman, siz de profesyoneller bunu çok iyi bilirsiniz. İyi bir ekiple yola çıktığınız zaman hangi sektör olursa olsun çok fark etmiyor. Neticede doğru adımlar atarak iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ama zorlandınız mı derseniz çok zorlanmadık. Mutlaka başta ufak tefek sıkıntılar olsa da, ama başlar başlamaz siz de biliyorsunuz, İrem şeye geldiğinizde Gizya Bireyseri'yi gördünüz. Aslında Gizya Bireyseri'yi geçen sene Ekim'de açtık biz, biliyorsunuz. Pandemi döneminde açtık ama açtık. 35 gün sonra kapandık. Sonra ikinci bir açılışta 40 gün kaldık, yine kapandık. Ama normal açılışı aslında Haziran'da yaptık. Baktığımız zaman 6. ayımız, yani 7. ayımız markanın. Yiyecek içecek sektörünün, ama gelen müşterilerimizde şunları alıyoruz. Hakikaten şu sözleri çok duyuyoruz. Sanki burası 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bir yermiş gibi gayet memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Hem servis tarafında hem damak tadı tarafında. Zaten dünya mutfağı, biliyorsunuz bunu. Çok başarılı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Biz şöyle bir hedef koymuştuk aslında. Yiyecek içecekle ilgili bir tane açalım. 2025'e kadar da hedefimiz 5, bilemediğin 6 tane kendimize bir şey koyduk. Bir kontenjan koyduk, yani o kadar yapacağız. Daha fazla büyütmeyeceğiz bu sektörü dedik. Çünkü biliyorsunuz bu iş fabrikasyona döndüğü zaman şeyi bozuluyor. Onun sihri bozmayalım dedik. Daha böyle kaliteyi bozmadan yürüyelim. Ama 7. ayımızdayız. 4. 5. yerimizi imzaladık. 25'e koyduğumuz hedefe herhalde 2022'de ulaşacağız, öyle görünüyor.
İsmail Bey, tabii hani ekip önemli ama en son söylediğiniz cümleye de ben istinaden izninizle küçük bir ekleme yapayım. Yani bunun altında detaylara ne kadar önem veren ve ne kadar mükemmeliyetçi bir yaklaşımla işi yöneten bir kişi olmanızın da çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani siz başından beri hani bu markanın birçok noktasında hani birebir de emek veriyorsunuz. O da bence çok yadsınamaz bir gerçek.
Yani şöyle bir yapımız var bizim, biliyorsunuz bize az çok. İşinin başında olan bir yönetim var bizde. Başta ben olmak üzere, oğlum da benimle beraber, biliyorsunuz. O da yurt dışındaydı. Son bir senedir aramıza katıldı. Ondan da bahsederiz yeni markadan da falan. Şimdi başındaysanız, işinizi yaşıyorsanız, o heyecanı yaşıyorsanız, yaptığınız işe inanıyorsanız, karar verdiğiniz bir işin arkasında duruyorsanız, ekibinizle uyumlu çalışıyorsanız, daha doğrusu ben hep söylerim ekipteki arkadaşlarıma, benim masamda hiçbir şey devrisi güne kalmaz. Bir gün sonrasına kalmaz. O gün o iş yapılacaktır. Evet, yapılacaktır. Yapılmayacaksa da yapılmayacaktır. Kimsenin eline o bahaneyi vermem yani. O mazereti vermem. İşte beklettiniz, imzalamadınız, şu oldu, bu oldu, yok. Bizim yapımız böyle bir yapı. Biliyorsunuz bunu. Çok hızlı karar veren, ama tabii karar verirken de bunun o şey işin içinde olduğunuz zaman, yaşadığınız zaman o işin olup olmayacağını gerçekten hissediyorsunuz. Çünkü ben kendim şahsım olarak çok böyle masa başında işi yöneten bir insan değilim. Beni bilenler bilir. Benim her gün hayatım sabah fabrikada, yani üretimde başlar. Çünkü üretime çok inanıyoruz. Üretim çok kıymetli. Bunu hepimiz biliyoruz.
Çok da kuvvetli. Yani. Çok da kuvvetlisiniz yani üretim tarafında zaten.
Evet. En büyük şansımız, bizim markamızın en büyük şansı üretim altyapımızın çok güçlü olması. Ürün ne kadar zor bir ürün olursa olsun o imalatın burada yapılabilir olması. Bu da şuradan geçiyor tabii. Yine söylüyorum. Yine ekibe getireceğim. İyi bir ekibiniz olduğu zaman iyi işler başarabiliyorsunuz. Ama iyi bir ekibiniz olmadığı zaman istediği kadar siz iyi olun, tabii ki o başarı gelmiyor. E tabii iyi ekibi kuran da, burada da çok mütevazı olmayayım. Biz bu ekip kurmayı biliyoruz, onu söyleyeyim yani.
İsmail Bey, bu iyi bir ekip konuyu sadece yerel ölçekte de tutmamış. Global ölçeğe de çıkarmış konuyu. O yüzden belki de devam sorusu bu gelebilir. Yani global ölçekte evet. Var artık. Gizya.
Aynen öyle. Yani. Zaten ben de konuyu bu noktadan hani Türkiye'deki ve globaldeki büyük bir marka olmanın inceliklerine getirmek istiyorum Bora. Haklısın. Köklü bir markaya sahip olmanın büyük sorumlulukları ve beklentileri de beraberinde getirdiğine inanıyor musunuz İsmail Bey? Ya, global bir marka olmaya giden yol nedir?
Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz yurt dışında gerçekten iyi bilinen bir markayız. Çünkü bizim aslında perakendeye başlamamız biraz yurt dışından başladı daha önce. Ufak çaplı da olsa biz daha çok yurt dışı deneyimini edinmek istedik. Çünkü yurt dışını niye edinmek istedik? Şundan dolayı, yani biz ihracat yapan bir aile olduğumuz için hep fuarlara gideriz, siz bilirsiniz. Çünkü bütün Avrupa'daki en iyi moda başkentlerini gezeriz. Oradaki kumaş fuarlarına gideriz, diğer fuarlara gideriz. Hep orada gıptayla baktığımız, işte ya ne güzel markalar var, çok katma değeri yüksek ürünleri satıyorlar, ama biz sadece neredeyse Türkiye için bunu söylüyorum. Biz tamamen fason tarafındayız. Artık markalaşmamız lazım, globalleşmemiz lazım. Ama bunu da katma değeri yüksek ürün üreterek yapmamız lazım dediğimiz aşamada. Bugün geldiğimiz noktada evet, yani globalleşmeyi tabii ki düşünüyoruz. Daha iyi yerlerde mağazalar açmayı düşünüyoruz. İçerideki yapıyı, yurt dışı deneyimimiz var. Ama tekrar biz yurt içine döndüğümüz zaman şöyle baktık. Kendi ülkende marka olmadan yurt dışında marka olman biraz zor gibi. Yani önce ayaklarının kendi ülkende yere basması gerekiyor. Onun için biz aslında 2011 yılında markalaşmaya başladık. Türkiye'de yani mağazalar açmaya başladık. Perakende'ye başladık. Ama bunu yaparken de her köşe başına bir mağaza, her AVM'ye bir mağaza, her yerde bir mağaza açma stratejisini hiçbir zaman izlemedik. Bunu da doğru bulmuyoruz. En azından kendi markamız için doğru bulmuyoruz. Diğer markalar için herkesin bir yürüyüş şekli vardır. Ama bizim markamız için baktığımız zaman biz Türkiye'de çok doğru lokasyonlarda yer aldık. Çok doğru metrekarelerde yer aldık. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi yerlerindeyiz. İrem sen biliyorsun zaten bunu. İrem Hanım demiyorum, kusura bakma İrem diyorum artık. Dostumuz var, şeyimiz var. Onun için...
tabii ki.
Daha doğru yerlerde yer alarak, doğru lokasyonlarda dediğim gibi doğru işler yaptığınız... O lokasyonlara göre de üretiminiz olduğu zaman zaten bu başarı geliyor. Ama bundan sonra ne olacak derseniz, yani biz geldiğimiz noktada işte 10 senelik bir süreçte yurt içinde %70 mağazalaşma oranımızı %80 tamamlamış durumdayız. Çok az bir açacağımız lokasyonlar kaldı. Bundan sonra yurt dışına bakacağız. Yurt dışında nereye bakacağız? Bir defa kendimize hedef kıldığımız 5 tane başkent var. Öyle söyleyeyim. Evet, başkent demeyeyim de moda merkezi olan daha çok hakikaten böyle markayı iyi bir yere taşıyacak yerler var. Neresi derseniz mutlaka birinci sırada Milano diyoruz ama bir markalar caddesinde olması lazım diyoruz. İkinci sırada Paris diyoruz, o da yine markalar caddesinde olması lazım. Aynı şekil Londra için geçerli, aynı şekil New York için geçerli ve Dubai diyoruz. 5 tane kendimize hedef belirlediğimiz bölge var. Bu 5 bölgede ömrümüz yeterse biz açacağız. Yoksa çocuklar inşallah orada Dizya'nın bayrağını mutlaka sallamaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunu Dizya olarak artık biz bakmıyoruz buna. Bu tamamen ülkeye mal olmuş. Bir marka olarak bakıyoruz. Çünkü bizler gelici geçeceğiz. Ama markalar kalıcı. Çünkü bunu da şunun için söylüyoruz. Yurt dışındaki markalara baktığımız zaman işte görüyoruz 100 yıllık, 150 yıllık markalar var. Bizde niye olmasın ya? İnşallah bizde de bunlar olur. Ve bunu yapmamız için de dediğim gibi biz kendimize şunu da belirledik İrem, şunu söyleyeyim. Ben işe başladığım günden bugüne kadar hani çocuklarıma şöyle çok mülk alayım, şunu alayım, bunu alayım, otursunlar, kiraya yesinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Hakikaten o şeyden uzak durduk. Tamamen markamıza yatırım yaptık. Ve bugün geldiğimiz noktada halen bunu yapıyoruz. Markaya yatırım yapıyoruz. Çünkü iyi bir marka yaparsak, çalışırlarsa zaten 7 cetvelerine yeter yani ömür boyu yeter. Ülkeye de büyük katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. İstihdam sağlayacak diye düşünüyoruz. Markalaşma süreci sadece ne kazandın değil, hakikaten kalıcı olabiliyor musun, olamıyor musun? O çok önemli. Bilhassa tekstil sektöründe bu çok önemli biliyorsunuz. Ama bunu yaparken dedi, az alıp çok satmalıyız. Yani daha yüksek fiyata ürün satabilmeliyiz yurt dışına.
Katma değer yaratabilmek önemli.
Yani, tabii şu anda biz geldiği noktada Türkiye'deki ilk üçün içindedir. Katma değeri yüksek ve Türk ürünü üreten ilk üçün içindeyizdir. Ama bunun neresindeyiz? Bunu tam benim söylemem çok doğru değil tabii.
İsmail Bey, aslında çok önemli bir yönünüz daha var. Yani sektörde çok altı çizilen, size çok hani minnet duyulan, takdir edilen bu Türk tasarımcılarına, tasarım markalarına verdiğiniz destek. Özellikle hani Gizya Gate bünyesinde. Burada gerçekten herkesin böyle severek bahsettiği bir girişiminiz daha oldu. Biraz da o konuya değinmek istiyorum. Nasıl doğdu Gizya Gate? Orada nasıl ilerlediniz?
Gate'i siz biliyorsunuz zaten. Gate'in süreci çok enteresan tabii. Biraz inanılmazı başardık diyebilirim. Yani biz inanıyorduk da dışarıdan bakıldığı zaman bu olmaz, yapılmaz. Hatta ben bu işe kalkıştığım zaman iş çevresinde benim bütün dostlarım biliyorsunuz, çoğunu da tanırsınız bizim sektörde. Aman sakın böyle bir şey yapma, başarılı olamazsın. Bunu daha önce denemek isteyenler oldu ama olmaz. Çünkü imkansız, işte yatırım doğru bir yatırım değil. Böyle şeyler alıyorsunuz düşünün ve siz bu işe, hayır ben bu işi yapacağım diyorsunuz. Gizya Gate konsepti Türkiye'de bir ilk biliyorsunuz. Türkiye'de ilk olduğu gibi dünyada da aslında bir ilk. Dünyada da niye ilk diyorum? Büyük multibrand mağazalar var biliyorsunuz zaten bunu söylemek gerekiyor. Yüzlerce marka var ama kendi yerel tasarımcılarıyla, kendi ülkesindeki yerel tasarımcılarıyla yaklaşık 150 tasarımcının bir arada sattığı bir konsept yok. Dünyada da yok, eşi benzeri yok. Bu süreç şöyle başladı tabii. Kolay bir süreç değildi bu. Bu süreç başlangıcı aslında İstanbul Moda Haftası döneminde aklıma yani o günlerde düşündüğüm bir süreçti. O da 2009 yılında biliyorsunuz Moda Haftası'nı yaptık İstanbul Fashion Week'i 2009'da. 2009'da ben İTKİP'te yönetimdeyken bunu verivermiştim İTKİP yönetimine. Sağ olsun o günkü başkan da yönetimde benim arkamda durdular. Ama neydi o gün? Çok zordu. Paramız yoktu, bir şey yoktu. Böyle bir şey yapacağız ama o gün İstanbul Moda Haftası'nda da bunu söylemişlerdi. Ya paramız yok, bir şey yok. Zaten bunu imkansız tasarımcılarla da işte olur mu bu iş, olmaz mı, onlar gelmezler falan gibi bir güvensiz bir ortam vardı. Ben hayır, bu yetkiyi bana verirseniz ben bu işi yapmak istiyorum demiştim. Ve iki dönemde başkanlığını yaptım. 2009'da başlamıştım biliyorsunuz. Orada şunu gördüm. Yani tasarımcıyla yatırımcı arasında bir kopukluk var. Yani bir güvensizlik var. O güvensizlik neydi? Tasarımcı patrona güvenmiyor, yatırımcı tasarımcıya güvenmiyor. Çünkü şöyle bir şey var, patron hemen tasarımcıyla işbirliği yaptığı zaman 6 ay sonra mucizeler bekliyor, beni uçursun diyor. Tabii bu imkansız bir şey yani. Bu hele bizim sektörde bu imkansız bir şey. Netice itibariyle o şeye getireceğim, lafı şuraya bağlayacağım sözü. O süreçte ben tasarımcılarla çalışırken baktım ki evet, bizim tasarımcılarımız gerçekten çok başarılı ve bunlarla bir işbirliği yapılabilir. Ama tabii ki sabır isteyen bir şey. Onları ikna etme sürecin çok önemli. Çünkü biliyorsun çoğu hassas insanlar, yani kimin yanına koyacaksın bir mağaza yaparsam, buna dikkat etmek lazım gibi bir sürü şeydi. Süreç geldiğimizde işte 2009'da olan bir olay, 2015'te Abdi İpekçi'de 2000 metrekare bir mağazanın kiralık olduğunu duydum. Evet, duydum ve buraya gittiğimde ben 15 dakika sonra dükkanı tutmuş oldum, mağazayı. İnanın böyle ama 15 dakika sonra el sıkıştık, tamamdır dedim. 3 tane soru sormuştum. Yüksekliği nedir? İçeri girmeden, hiç içeri de girmedim yani mağazanın içine girmeden. Yani metrekaresi nedir? Her katta işte 1000 metrekare var ama süper bir yer. Bir yere anlaştık, tuttuk ve gizli için ben burayı tuttum. Aslında geyit için de değildi. Sonra içeriye girdim, anlaşmayı yaptıktan sonra dükkana girdik, gezdik, ya burası çok büyük dedik. Aslında daha önce aklımızda olan bir tasarımcılarla bir işbirliği vardı. Bunu burada yapabiliriz. Orada hemen mağazanın içinde, dükkanın içinde ben rahmetli Bahar Korçan'ı aradım. Allah rahmet eylesin.
Ay, için. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok özel bir insan.
Çok çok özel bir insan. Benim yanımda hakikaten herkes için öyleydi ama benim yanımda başka bir şey vardı. Çünkü bu süreçleri beraber yaşadığımız için hem moda haftası döneminde beraber çalıştık. Evet. Bahar'ı aradım. Dedim ki Bahar, o zaman Bahar Dernek Başkanı, biliyorsunuz MTD'nin Dernek Başkanı, markalar her şeyi.
Seni de anmış olduk İsmail Bey. Evet. Bahar Korçan'ı da.
Evet, Bahar'ı da anmış olduk. Nurlar içinde yatsın. Dedim ki ya Bahar, böyle bir projem var. Böyle tasarımcılara da burada yer vermek istiyorum. Sen bu iş için ne diyorsun? İsmail, sen varsan problem yok dedi. Biz seninle beraber. Hakan'ı aradım. Arzu'yu aradım, Kaprolu. Hakan Yıldırım'ı aradım. Özgür Basur'u aradım. Özlem Şöyle aradım. Neticede 6 tane arkadaş aldım. Mehtap Eradi'yi aradım. 6 ya da 7 tane arkadaşımızı aradım. Zeynep Tosun vardı. Dedim ki arkadaşlar ne diyorsun? Sen varsın, biz varız, sıkıntı yok dediler. Ve biz o günü orada başladık. İşte bir kısmı gizli olacak, bir kısmı gate olacak. Bugün geldiğimiz süreçte dün 149. tasarımcımızın sözleşmesini imzaladım. Yani 2005, bugün 9, yani 150 tane yaklaşık tasarımcımız şu anda orada bir arada. Orası, hep şunu söylüyorum, 12 ay boyunca 365 gün orası bir, aslında bir kurban alanı gibi. Bu da bizim sektöre şöyle bakış açımız. Bizim için yarı sosyal sorumluluk projesi ama burada tasarımdan ayrılmak isteyen bir sürü genç insanı da tasarıma tekrar kazandırmış olduk. Yurt dışındaki gelen bayiler biliyorsunuz gidip 150 tane tasarımcı gezmesi için burada bir ay kalması lazım. Ama orada 2 saat, 3 saat, bilemedim 5 saat o mağazanın içinde zaman geçirdiği zaman kimlerle iş yapacağını da karar veriyor. Aslında burası gate de öyle, yani yeni açılan bir kapı aslında orası. Gate evet. Oradan. Bugün geldiğimiz noktada tasarımcılarımızın hepsi hem ihracat yapıyor hem orada ürünleri satıyor. Evet, buyurun Bora Bey.
149 tasarımcı, tam böldüm ama yaş ortalaması ne, genç mi bunların çoğu ya, 30 yaş altı?
Vallahi şöyle söyleyeyim, Bora Bey değil mi, doğru söylüyorum.
Evet evet doğru. Evet. Bana da Bora diyebilirsiniz.
Lütfen. Bora diyeyim sana, tamam abi. Bora şöyle, bunların içinde gençler de var, duayenler de var. Yani bir Hakan da var, bir astıyorum 5 sene önce bu işe başlamış bir tasarımcı da var. Biraz önce söylemek istediğim oydu. Ya kimi yanına koyacaktın, Hakan yanına işte yeni bir tasarımcıyı kabul ederim. Ama öyle bir kucak açtılar ki. Beklediğimin ötesinde bir kucak açtılar genç tasarımcılara da. Şu anda çalışma sistemi de şeyi de, yani kurgu da çok güzel gidiyor. Herkes para kazanıyor. Yani yarı sosyal sorumluluk projesi dedim ama para da kazanıyor herkes şu anda. Yurt dışında müşteri, yeni müşteri ediniyor. Yani gate hikayesi gerçekten böyle bir 20-25 dakikaya, 10 dakikaya sığacak bir hikaye değil.
Güzel bir hikayeymiş ki ben de bu kadar detaylı. Evet. Şimdi bu sadece tasarımcıyla yatırımcıyı birleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda
bu çok güzel bir kültürel birikim aynı zamanda yani.
Tabii öğrenme eğilisi, işi yaparken öğrenmesi gibi müthiş bir bilgi aktarımı da var burada.
Burada şunu kazandık. O biraz başta önce söyledim ya, hatırlarsanız o bir güvensizlik ortamı vardı yatırımcıyla tasarımcı arasında. Ama şu anda geldiğimiz noktada bizim konsept gibi değilse de ama tasarımcılar şu anda yatırımcılar yani bizim sektördeki yatırımcılar çoğu şu anda işbirliği yapıyor. Bunu yapar.
Aynen öyle.
Evet, yapmıyorlardı. Birbirlerine güvenmiyorlardı. Şu anda yapıyorlar. İkincisi daha önemlisi, ben o zaman o tasarımcı dostlarımın çoğu bilir. Arkadaşlar bakın, sizi hiç kendi mağazalarında barındırmayan markalar vardı. Bu multibrand satanlardan bahsediyorum. Biliyorsunuz kimler olduğunu aşağı yukarı. Bizim tasarımcının ürününü satmıyorlardı. Bu bir gerçek. Ama biz burayı başarıyla temsil ettiğimiz zaman bunlar bu şeylerde, bu şirketlerde, bu yapılarda sizin kapınızda yatacaklar, sizden ürün isteyecekler demiştim. Bugün bu yapılar gerçekten bizden sonra bu yapılarda artık Türk tasarımcısına daha çok değer vermeye başladı. Kendi işlerinde onları da yani dünya markalarıyla beraber sattıkları markalarla beraber onları da kendi işlerinde bünyelerinde yer verip onları da satmaya başladılar. Yani bir böyle bir işbirliği oldu. İkincisi tasarımcıya yurt dışı açılımı oldu. Üçüncüsü dediğim gibi orada Abdi İpekçi'de işte biliyorsunuz yani daha iyisi yok. Türkiye'nin en iyi caddesi. Bugün bir tasarımcı Abdi İpekçi'de bir mağaza açmaya kalksa herhalde bugünkü parayla 300-500 bin dolar para harcaması lazım. İyi bir mağaza açmak istese. Ama bugün 150 kişi Abdi İpekçi'nin göbeğinde en güzel yerde mağazası var. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz yani. İşin sonucunda herkes mutlu mu, buna bakalım. Önemli olan bu. Gerçekten herkes çok mutlu. Yani herkes...
Öyle, ve dediğim gibi herkes de çok minnetkar aynı zamanda kesinlikle Esma. Ve çok da güzel bir hikaye bence bu. Dediğim gibi ben aynı zamanda büyük bir kültürel birikim olduğumu da düşünüyorum. Yani modanın aynı zamanda bir ülkenin genel ekonomisi ve hikayesinde bir yeri olacaksa bunun güzel bir örneği. Tabii şimdi yani Nişantaşı demişken...
Çok pardon, perakende de şunu kazandık tasarımcılar tarafında, ya yani gate tarafında. Yabancı müşteriler, katma değeri yüksek ürün satın alan müşteriler de biz şunu duyuyorduk. Onun için aslında bizim dedim ya yurt dışı bilinirliğimizin iyi olması bu işi kurmamızda da bize şey oldu. Tabii bir öncülük yapmış oldu. Hep şunu söylüyorlardı. Ya biz geliyoruz buraya, sizin AVM'lerinize gidiyoruz, işte caddelerinize gidiyoruz. Orada baktığımız zaman yine yurt dışında gördüğümüz, bildiğimiz A-Plus markaların isim söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz o markaları görüyoruz. Ama biz burada tasarım almak istiyoruz, katma değeri yüksek ürün almak istiyoruz. Ama bunlar da bulamıyorduk diyorlardı. Ama şu anda işte Gate'de bu ihtiyacı da karşılamış oluyoruz aslında. Gate'e geldikleri zaman. Evet. Çünkü şunu söylüyor. Ya ben burada o A-Plus markayı niye alayım yurt dışına götüreyim ki? Orada benim orada var zaten. Burada daha çok yerli bir şeyler almak istiyorum. Yani o kazanım da elde edilmiş oldu ülke açısından baktığımız zaman.
Tabii şimdi yurt dışı demişken, hani destinasyon vesaire demişken biraz sözü Galata Port'a getirmek istiyorum. Şimdi Galata Port İstanbul konumu sebebiyle dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasına girmeye aday diyorduk. Özellikle işte Ekim sonu itibariyle burada açılmaya başlayan markalarımızla beraber de inanılmaz büyük bir ilgi, denizle bir buluşma noktası, nefes alınan şahane bir yeme içme ve alışveriş destinasyonuna aslında kavuşmuş oluyoruz. Sizce Galata Port İstanbul'un moda sektörüne ve müşteri alışkanlıklarına sizin bakış açınızda nasıl bir etkisi olacak?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz başta Galata Port'a inanıyoruz biliyorsun. Çünkü iki senelik sizinle görüşmelerimiz zaten inanmamış olsak birbirimizden bir yerden sonra kopardık. Herhalde o görüşmelerde sürdürmezdik. Zaten bizim o inancımız, sizin de bize olan güveniniz. Bugün baktığımız zaman Galata Port'la ilgili şunu duyuyordum yani şüpheyle yaklaşılıyordu. Ya olur mu olmaz mı acaba? Mazeret olarak trafik gösteriliyordu. Bilmem şu gösteriliyordu ama Galata Port'un en büyük özelliği aslında onu kaçırdı çoğu insan. Bizim sektörde de kaçıranlar oldu. İstanbul'un neresinde tamam bir trafik alanında ama nereyi görüyor burası? Burası İstanbul'a ne kazandıracak? Buraya kimler gelecek? Veyahut da buraya kimler gelmek istemeyecek ki? Onu göremediler bence. Çoğu insan bunu göremedi. Ama bugün herkes itiraf ediyor. En azından. Bugün herkesten şunu duyuyorum. Yani %99'unda bunu duyuyorum. %99'u ya proje muhteşem. Biz bu projenin böyle olacağını beklemiyorduk. İşte bu proje acaba hani girmeyenlerden niye girmedik buraya? Neden burada yer almadık gibi itirafları duyuyorum. Bu çok güzel İrem. Ya kazanım tarafına gelecek olursak zaten bunu yani kelimelerle ifade edemeyiz bence. Çünkü her şeyden önce saygı duyulması gereken bir yatırım var orada.
Ben çok ciddi bir yatırım var, evet İsmail Bey. Yani çok büyük bir emek ve çok büyük bir yatırım var, evet.
Orada çalışandan yatırımcısına kadar hakikaten tebrik etmek lazım, şapka çıkartmak lazım, önünde eğilmek lazım. Ne için? Büyük sabır. Herhalde 5 yıldan fazla sürdü, doğru mu?
Yani ben 8 yıldır yaklaşık bu projede çalışıyorum. Yani evet. Ama görünen tarafı doğrudur. 4-5 yıldır hani aktif olarak
çalışıyorum. Hem sabır hem yatırım hem inanç. Bunların hepsini bir araya geldiği bir proje bana göre. Yani inşaatta çalışandan tut yatırımcısına kadar hakikaten ben kendi şahsım adına, şirketim adına çok büyük saygı duyuyorum ve inan herkesin de bunu duyduğunu hissediyorum ve görüyorum. Şu his var mesela Galata Port tamamı açılmamasına rağmen giden arkadaşlarda, dostlarda işte müşterilerle sohbet ettiğimizde diyoruz ki nasıl buldunuz? Bir daha gider misiniz? Kesinlikle giderim diyor. Bu çok önemli biliyor musunuz? Hani bazı yerler vardır bir gidersin dersin ki ya gördüm işte bir daha bilmiyorum belki giderim dersin. Ama Galata Port için bunu hiç duymuyorum. Evet giderim diyor. Çünkü müthiş pozitif bir yer. Bir defa İstanbul'u yaşıyorsun. İstanbul'u burada yaşadığın kadar hiçbir yerde yaşamıyorsun. Bir tarafta işte gördüğümüz işte Topkapı Sarayı tarafı işte ne diyoruz ona eski İstanbul, Osmanlı dönemi ne derseniz ona. Bir tarafta işte 21. yüzyılı görüyorsunuz. Yani 360 derece, 360-300 derece İstanbul'u yaşayan bir yapı ve dünyada bana göre, İrem bunu sakın yanlış anlama, bunu bütün içimde geldiğim gibi konuşuyorum. Çünkü yani kalkıp bunları farklı bir şey konuşmama gerek yok. Zaten yerimiz var. Zaten başlamışız da. Müthiş bir yapı. Ülkeye çok şey kazandıracak bence burası. Gelen turistin bence %90'ı mutlaka buraya gidecek. %90'ı mutlaka buraya gidip görmek isteyecek. Ya her şeyle, atmosferiyle, her şeyle muhteşem bir yer. Ellerinize, emeklerinize sağlık gerçekten. Galata Port için söylenecek çok şey var.
Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Bunları çok inanarak söylediğinizi biliyorum. O yüzden de hani tekrar duymak bu vesileyle de hepimizi, tüm yatırımcılarımız, yöneticilerimiz, patronlarımız adına çok çok sağ olun.
Biz de şirket olarak en büyük yatırımımızı oraya yapıyoruz. Şu anda biliyorsunuz yaklaşık işte terasıyla, dış alanıyla 3000 metreye yakın, 3000 metre civarında bir alanda hizmet vereceğiz. Ve inanarak gittik çünkü bütün markalarımızı götürdüğümüzde zaten bunu gösteriyoruz. Biliyorsunuz 3 tane tekstil markamızı götürüyoruz. Gizya'mızı götürüyoruz, çatı markamızı, Geyit'i götürüyoruz. Tasarımcıları orada konumlandırıyoruz. Yeni markamız, genç markamız, Mani Mani diye bir markamız var, onu götürüyoruz, konumlandırıyoruz. En önemlisi en yeni bebek restoranı götürüyoruz. Brasserie'yi götürüyoruz.
Ve İsmail, burada ben bir gireceğim çünkü hani bu önemli. Yani ilk defa dördünü birlikte yaptığınız ilk lokasyon değil mi? Lokasyon. Yanlış bilmiyorum. Evet.
Aynen öyle. Dördünü bir arada yani konumlandırdım. İlk lokasyonumuz. Bu da bizim o projeye ne kadar güvendiğimizi, inandığımızı gösteren bir göstergedir diye düşünüyorum.
Burada evet. Şu da düşünülebilir. Gizya zaten kendini gayet ispatlamış bir müthiş bir marka. Galata Port'un bu özelliklerinin Gizya'yı nasıl bir kaldıraçla kaldıracağını düşünüyorsunuz? Yani sizler çok değerlisiniz, Galata Port'a değer katacaksınız. Galata Port'un hangi özelliği Gizya'yı daha çok ortaya çıkartacaktır hedeflerinizde? Böyle bir şey hiç aklınıza geldi mi, hiç düşündünüz mü?
Burada şu çıkıyor tabii ki, burada kazan kazan olayı var biliyorsunuz. Yani biz Galata Port'a ne kadar katkı sağlıyorsak, aynı şekilde Galata Port'un da bizim markamıza çok farklı bir ilme getireceğini, farklı bir yere taşıyacağına da inanıyoruz. Zaten bu inancımız olmasa gerçekten böyle bir projede yer almayız veyahut da böyle bir yatırımı yapmayız. Yani çünkü bizim açımızdan çok büyük bir yatırım. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden netice itibariyle Galata Port'ta biz ne kadar katkı sağlıyorsa Galata Port'ta bizim markamıza bir o kadar katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.
Harika.
İnanıyoruz, o yaştayız zaten.
Evet İsmail Bey, yani burada hakikaten Boğaz'ın kenarında hani İstanbul'u iç içe olmanın çok büyük bir etkisi var sizin de belirttiğiniz gibi. Ve çok önemli bir marka olarak hani Türkiye'den çıkan, yurt dışına yayılan, yeme içmeyle bunu birleştiren, Türk tasarımcılarını destekleyen, emek ve özenle aslında ilmek ilmek gördüğünüz markanızın da burada olması bizleri çok mutlu ediyor. Umarım yakın zamanda markaların açılışıyla beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Çünkü tabii ki burası çok büyük bir emek ve büyük bir yatırım ama sizlerle birlikte daha da güzelleşiyor. O yüzden güzel sözleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Aslında benim genel sorularım burada bitiyor Bora. Hani belki sen böyle eğlenceli, biraz daha böyle İsmail Bey'in farklı yönlerini de belki çıkartabileceğin küçük soruların oluyor genelde. O yüzden ben sözü sana veriyorum.
Teşekkürler. İsmail Bey, ufak bir oyunumuz var. Bu arada harika bir sohbet oldu. Teşekkürler. Bir dakikada 5 soru soracağız size. Kısa cevaplar rica edeceğiz. Bir dakikada 5 soru soracağız. Keyifli bir dakika geçireceğiz.
Peki. Buyurun.
Hazırsanız başlayalım.
Cevaplayabilirim.
Yok, sorun olmaz. Başlıyoruz. Yakın zamanda sizi en çok etkileyen kitap, film, dizi?
Ya bir şey söyleyeceğim. aslında yakın zamanda demeyeyim de eski biraz daha uzağa gideyim. Mesela Baba Oğul filmi beni çok etkilemişti. O en çok etkilediğim filmlerden biriydi. Aklımda en çok kalan. Bu son ben... dönemde aklımda bir şey fazla yok. Hepimiz bildiğimiz gibi pandemi döneminde çok sinemalara gidemedik ama Netflix'te ve evde izlediğimiz filmlerle şey yapıyoruz. Bu kadarını söyleyebilirim bence.
Tamam. Peki modada gelecek deyince aklınıza ilk gelen şey modada gelecek.
Abi marka. Yani marka yaratmamız lazım. Moda deyince aklımıza marka geliyor. Yani markayı
yaratmamız lazım. İlham aldığınız bir sanatçı, bir fikir önderi.
Ya şimdi bir isim vermem çok doğru olmaz. İlham aldığınız bir sürü, yani sadece sanatçı ve fikir adamı, iş adamı tarafından da bir sürü kişilikler var. Değerli isimler var. Onun için isim vermeden tabii ki benim de hem iş dünyasında hem sanatçılardan hem moda dünyasından da etkilendiğim tabii ki isimler vardır yani mutlaka.
Peki online alışveriş mi, fiziksel mağazada alışveriş mi?
Aa, çok güzel. En önemli. İkisi de vazgeçilmez bence. Yani birisi vazgeçilmez. Fiziksel kesinlikle vazgeçilmez. Bizim kuşak çünkü daha çok fiziksel alışveriş yapacak ama online'da gelecekte büyük rol oynayacak ve şu an bile rol oynuyor. Gelecekte de daha çok rol oynayacağını düşünüyorum. İkisi bir arada diyorum.
Peki. Galataport İstanbul'daki Gizya markanızı 3 sıfatla anlatsanız.
Şöyle söyleyeyim. 3 sıfatla derken aslında bir sürü şey söyleyebilirim buna ya. Bence Gizya ile İstanbul birleşti diyebilirim ben. Hakikaten Gizya ile İstanbul birleştiğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten İstanbul aşığı bir insanım. O trafikte bile hani işte arkadaşlar konuşur ya. Abi trafik felaket işte yaşanılmaz hale geldi. O trafiği bile ben trafikteyken o Boğaz'da kaçta oturuyorum ben. Her sabah geçerken şükrederek geçiyorum böyle bir şehirde yaşadığım için. İşte o trafikte de müziği açıyorum, tadını çıkartmaya çalışıyorum. Onun için markamızı böyle İstanbul'un en güzide yerinde, İstanbul manzaralı bir yerle birleştirdiğimiz için acayip derecede mutluyuz. Gizya İstanbul'la bütünleşti diye düşünüyorum Galata projesinde olmakla.
Ha, harika. Bir dakikamızı biraz açtık ama müthiş bir cevap oldu. Diğer cevaplardan bile biraz daha ayrıştı. O yüzden teşekkürler. Peki hazır sizi bulmuşken İsmail Bey, bırakmıyoruz. Kapatmadan önce geçen hafta şunu duydum. Geçen gün arkadaşlarla şunun üzerine sohbet ettik ve beni çok heyecanlandırdı, şaşırttı. Paylaşmasam olmaz dediğiniz bir şey var mı şöyle bir kapatmadan önce?
Vallahi şimdi bu aralar neler duyduğumuzu biliyoruz. Ama ben şöyle bakıyorum. Ben hep pozitif bakmaktan yanayım. Şikayetçi bir insan değilimdir. Beni tanıyanlar tanır. Hep şükretmesini bilen bir insanımdır. Çünkü sağlığımız yerindeyse her günün güzel bir gün olduğunu, sabah kalktığımız zaman nefes alıyorsak, hele İstanbul'da, İstanbul manzaralı bir yerde İstanbul'u görerek nefes alıyorsak, ya şikayet, aklımda kötü hiçbir şey kalmıyor, yok böyle bir şey. İyi şeyler bakarsan, iyi şeyler kalıyor. O da nedir onları söylemek istersem, ben geleceğimizin çok iyi olacağını, ülkenin geleceğinin çok iyi olacağını ve işlerin de çok iyi olacağını, inşallah bunları hep beraber yaşayacağımızı görüyorum, inanıyorum da. Ve ülkemi çok seviyorum. İstanbul'u tabii seviyorum ama ülkemi bir başka seviyorum. Hani bana hep şunu söyler. Mesela geçen aklımda kalan, ya arkadaş yurt dışında bir şey yapar mısın, yatırım yapar mısın? İlk söylediğim cevap şuydu. Ne kadar servetim olursa olsun bir kuruşunu ben yurt dışına götürmeyi düşünmem. Ben bu ülkenin aşığı bir insanım. Bu ülkede bırakırım. Benim için aklımda kalan en iyi şey ülkeme sevdamdır. Ülkeme sevgimdir. İstanbul'a sevgimdir. Bunlardır ya. Başka söyleyeceğim çok fazla bir şey.
Harika, çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Bugün 1935 yılında bir manifaturacılıktan başlayan bir hikayeyi dinledik. 15 kardeşin en küçüğü İsmail Kutlu'nun Milano, Paris, Londra, New York ve Dubai hayallerinden bahsettik. 150 yerli tasarımcıyla yatırımcıları birleştiren ve belki de kendi içerisinde usta-çırak ilişkisini barındıran gate konseptinden bahsettik. İşinin başında olmanın en büyük başarı kriteri olduğuna değindik. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey.
Ben çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için sağ olun, var olun.
Son eklemek istediğiniz bir cümle varsa da onu alıp kapatalım. İrem senden de.
İsmail Bey yurt dışı hayallerinden bahsetti ama en çok İstanbul ve ülkesini vurguladı bence. O yüzden özetine bir tane benden öyle bir cümle gelsin Bora. Ama aynı zamanda ben bir kez daha bugünkü keyifli sohbet için teşekkür ediyorum İsmail Bey. Galataport'ta görüşmek üzere en kısa zamanda.
Çok teşekkür ederim. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. En kısa bir zamanda inşallah Gizya'yı İstanbul'la Galataport'ta bütünleştireceğiz inşallah. Heyecanla bekliyoruz biz
de. Harikasınız. Bütün ekibe de aynı zamanda Batuhan Bey'e de çok sevgilerimizle.
Çok teşekkür ederim. Bir mukavele. Siz de bütün arkadaşlarımıza teşekkür ettiğimi, selam söylediğimi söyleyin. Tekrar tekrar emekleri için de teşekkür ettiğimi söyleyin. Patronlardan aşağıda çalışan herkese kadar.
Çok sağ olun İsmail Bey. Teşekkürler.
Bora Bey, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Aynı şekilde. Bence müthiş bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de en az bizim kadar keyif almıştır. Galata Port İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galata Port İstanbul'u Galata Port İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizi de Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.